kitap, Görme Özürlüler Kitaplığında, CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca, görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Telif hakları yasası hükmünce başka bir amaçla kullanılması ve kopyalanarak ticari amaçlarla satılması kesinlikle yasaktır. Telefon 0232 483 30 23 Faks 0232 446 46 31 Mail adresi bilgi@izgok.org Web sitesi adresi www.izgok.org
Kitabın adı İstanbul Hatıralar ve Şehir. Yazarı Orhan Pamuk. Yayın evi Yapı Kredi Yayınları. Okuyan Elena Kaner. Ses kayıt Sezin Albayrak. Kitabın arkası. Ruhumdaki bu kırılmayı hissediyor, yaklaşan yalnızlığımdan telaşa kapılıyor, içine düşmekte olduğum karanlığın bir hayat tarzı olmasından korkarak herkes gibi olmaya karar veriyordum. 17-18 yaşlarımda bir dönem herkesi güldüren, her fırsatta şaka yapan, herkese arkadaşça hatta serserice iyi geçinen bir cemaat adamı gibi gözükmeyi başardım. Herkesin kafayı fazla takmadan yaptığı şeyleri yapabilmek için niye benim dişimi sıkmam, gayret etmem, sonra da poz yaptığım için kendimden nefret etmem gerekiyordu. Pamuk, çocukluk ve gençliğini anlatıyor. Yazarın kendini ben olarak ilk hissedişinden annesine, babasına, ailesine yönelen hikaye, bir hüzün ve mutluluk kaynağı olarak İstanbul sokaklarına açılıyor. Günümüzün büyük romancısının gözünden 1950'lerin İstanbul sokaklarını, parke taşlı caddeleri, yanıp yıkılan ahşap konakları, eski bir kültürün yok oluşuyla onun külleri ve yıkıntıları arasından bir yenisinin doğuşunun zorluklarını keşfederken Pamuk'un ruhsal dünyasının oluşumunu bir dedektif romanı okur gibi hızla izliyoruz. Bu özgün ve benzersiz eserde okurken elden bırakmadığımız kitaplara has o ruh ve duygu birliği var. Orhan Pamuk'un Ara Güler başta olmak üzere İstanbul'un büyük fotoğrafçılarının çektiği on binlerce kareden ve kendi kişisel albümünden seçtiği fotoğraflar hikayeyi eşlik ediyor. İstanbul. Orhan Pamuk 1952'de İstanbul'da doğdu ve Cevdet Bey ve Oğulları ve Kara Kitap adlı romanlarında anlattığına benzer bir ailede ve elinizdeki İstanbul adlı kitabında anlattığı gibi Nişantaşı'nda büyüyüp yetişti. New York'ta geçirdiği 3 yıl dışında hep İstanbul'da yaşadı. Liseyi Robert Koleji'nde bitirdi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 3 yıl mimarlık okudu, 1976'da İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Pamuk, 1974'ten başlayarak düzenli bir şekilde yazı yazmayı kendine iş edindi. İlk romanı Cevdet Bey ve Oğulları 1979'da Milliyet Yayınları Roman Yarışması'nı kazandı. Üç kuşak İstanbullu bir tüccar ailesini hikaye eden ve 1982'de yayımlanan bu kitap, 1983 Orhan Kemal Ödülünü ve ardından yayımlanan Sessiz Ev adlı romanının Fransa'da çıkan çevirisiyle de 1991 Prix de la Découverte Européenne yani Avrupa Keşif Ödülünü kazandı. 1985'te yayımlanan ve Venedikli bir köle ile bir Osmanlı alimi arasındaki ilişkiyi anlatan tarihi romanı Beyaz Kale, Pamuk'un ününü yurt içinde ve yurt dışında genişletti. New York Times gazetesinin "Doğuda bir yıldız yükseldi" sözleriyle karşıladığı bu kitap belli başlı bütün Batı dillerine çevrildi. 1990'da yayımlanan Kara Kitap, karmaşıklığı, zenginliği ve doluluğu yüzünden çağdaş Türk edebiyatının üzerinde en fazla tartışılan ve en çok okunan romanlarından biri oldu. Pamuk'un 1991'de Rüya adını verdiği kızı doğdu. 1994'te yayımlanan ve esrarengiz bir kitaptan etkilenen üniversiteli gençleri hikaye ettiği Yeni Hayat adlı romanı Türk Edebiyatı'nın en çok okunan kitaplarından biridir. 1998'de yayımladığı Osmanlı Nakkaşları'nın Hayat ve Sanatları üzerine Benim Adım Kırmızı adlı tarihi romanı olağanüstü bir ilgi gördü. Fransa'da ve İtalya'da en iyi yabancı kitap ödülünü, İrlanda'da bir kitaba dünyada verilen en büyük ödül olan Uluslararası Impact Dublin ödülünü 2003'te kazandı. Pamuk, gençliğinden beri tuttuğu defterler, dergi ve gazetelere yazdığı yazılar, denemeler, eleştiri yazıları, röportajlar ve gezi notlarından yaptığı titiz bir seçme ile daha önce yayımlanmamış Pencereden Bakmak adlı uzun hikayesini 1994'te Öteki Renkler başlığıyla kitaplaştırdı. Büyük ilgiyle karşılanan son romanı Kar 2002'de yayımlandı. Orhan Pamuk'un kitapları 30 dile çevrildi ve bütün dünyada 2 milyona yakın satıldı. 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Babam Gündüz Pamuk için 1925-2002. Manzaranın güzelliği hüznünde yatar. Ahmet Rasim. Birinci bölüm. Bir başka Orhan. İstanbul'un sokakları içerisinde bir yerde, bizimkine benzeyen bir başka evde, her şeyiyle benim benzerim, ikizim, hatta tıpatıp aynen bir başka Orhan'ın yaşadığına çocukluktan başlayarak uzun yıllar aklımın bir köşesiyle inandım. Bu düşünceyi ilk nereden ve nasıl edindiğimi hatırlamıyorum. Büyük ihtimal yanlış anlamalar, rastlantılar, oyunlar ve korkularla örülmüş uzun bir süreç sonunda fikir içime işlemişti. Bu hayal kafamda ışımaya başlayınca neler hissettiğimi açıklayabilmek için onu en belirgin şekliyle ilk hissettiğim anlardan birini anlatmalıyım. 5 yaşımdayken bir ara bir başka eve yollanmıştım. Annemle babam kavgalarının ve ayrılıklarının birinin sonunda Paris'te buluşmuşlar, İstanbul'da kalan beni ve ağabeyimi de birbirimizden ayırmışlardı. Ağabeyim Nişantaşı'nda Pamuk Apartmanı'nda babaannem ve aile kalabalığıyla birlikte kalıyordu. Beni ise Cihangir'e teyzemin evine yollamışlardı. Sevgiyle ve hep gülümseyerek karşılandığım bu evin duvarında beyaz bir çerçeve içerisinde küçük bir çocuk resmi asılıydı. Arada bir teyzem ya da eniştem duvardaki resmi gösterip "Bak bu sensin" diye gülümserlerdi. Resimdeki iri gözlü bu sevimli çocuk, evet, biraz bana benziyordu. Onun da başında benim sokağa çıktığım zaman taktığım kasketlerden biri vardı. Ama gene de onun tam benim resmim olmadığını biliyordum. Aslında resim Avrupa'dan gelmiş kiç bir sevimli çocuk reprodüksiyonuydu. Hep düşündüğüm bir başka evde yaşayan öteki Orhan bu olabilir miydi? Ama şimdi ben de bir başka evde yaşamaya başlamıştım. Sanki İstanbul'da bir başka evde yaşayan benzerimle buluşabilmek için ben de bir başka eve gitmem gerekmişti. Ama hiç memnun değildim bu buluşmadan. Asıl eve, Pamuk Apartmanı'na geri dönmek istiyordum. Duvardaki resmin ben olduğunu söylediklerinde aklım biraz karışır. Ben, benim resmim, bana benzeyen resim, benzerim, bir başka ev, hayalleri birbirinin içine geçer. Eve geri dönmek, hep orada aile kalabalığıyla birlikte olmak isterdim. Bu istediklerim oldu ve kısa bir süre sonra Pamuk Apartmanı'na geri döndüm. İstanbul'da başka bir evde yaşayan başka bir Orhan hayali ise beni hiç terk etmedi. Çocukluğumda, ilk gençliğimde bu büyüleyici düşünce aklımın kolayca ulaşacağım bir köşesinde hep hazır olarak durdu. Kış akşamları İstanbul sokaklarında yürürken turuncumsu ışığını gördüğüm ve mutlu, huzurlu insanların rahat bir hayat yaşadığını hayal ettiğim ve içlerini görmeye çalıştığım bazı evlerde öteki Orhan'ın yaşadığı bir an bir ürpertiyle aklımdan geçerdi. Yaşım ilerledikçe bu hayal bir fanteziye, fantezi de bir rüya sahnesine dönüştü. Rüyalarımda kimi zaman bir kabusla bağırarak bu öteki Orhan ile hep bir başka evde karşılaşırdım ya da şaşılası ve acımasız bir soğukkanlılıkla iki Orhan birbirimize sessizce bakardık. O zaman yastığıma, evime, sokağıma, yaşadığım yere uykuyla uyanıklık arasında daha sıkı sarılırdım. Mutsuz olduğum zamanlar ise bir başka eve, bir başka hayata, öteki Orhan'ın yaşadığı yere gideceğimi hayal etmeye başlar derken o öteki Orhan olduğuma biraz inanır, onun mutluluk hayalleriyle oyalanırdım. Bu düşler beni öyle mutlu ederdi ki bir başka eve gitmeye gerek kalmazdı. Asıl konuya geldik. Doğduğum günden itibaren yaşadığım evleri, sokakları, mahalleleri hiç terk etmedim. 50 yıl sonra, arada İstanbul'un başka yerlerinde yaşamama rağmen gene Pamuk Apartmanı'nda annemin beni kucağına alıp dünyaya ilk gösterdiği ve ilk fotoğraflarımın çekildiği yerde yaşıyor olmamın İstanbul'un bir başka yerindeki öteki Orhan fikriyle bu teselliyle bir ilişkisi olduğunu biliyorum. Hikayemi bana ve bu yüzden İstanbul'a özel yapan şeyin de bu olduğunu hissediyorum. Göçlerin çokluğu ve göçmenlerin yaratıcılığıyla belirlenmiş bir çağda hep aynı yerde, hatta 50 yıl hep aynı evde kalmak. Biraz sokağa çık, bir başka yere git, seyahat et derdi hep annem kederle. Konrad, Nabokov, Naipaul gibi başarıyla dil, millet, kültür, memleket, kıta, hatta uygarlık değiştirerek yazan yazarlar var. Onların yaratıcı kimlikleri sürgünden ya da göçten nasıl güç almışsa benim de hep aynı eve, sokağa, manzaraya ve şehre bağlanıp kalmamın da beni belirlediğini biliyorum. İstanbul'a bu bağlılık şehrin kaderinin de insanın karakteri olması demek. Ben doğmadan 102 yıl önce İstanbul'a geldiğinde şehrin kalabalığı ve değişikliğinden etkilenen Flaubert bir mektubunda Konstantinopolis'in 100 yıl sonra dünyanın başkenti olacağına inandığını yazmıştı. Osmanlı İmparatorluğu çöküp yok olunca bu kehanetin tam tersi gerçekleşti. Ben doğduğumda İstanbul dünyadaki görece yeri bakımından 2000 yıllık tarihinin en zayıf, en yoksul, en ücra ve en yalıtılmış günlerini yaşıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkım duygusu, yoksulluk ve şehri kaplayan yıkıntıların verdiği hüzün bütün hayatım boyunca İstanbul'u belirleyen şeyler oldu. Hayatım bu hüzünle savaşarak ya da onu bütün İstanbullular gibi en sonunda benimseyerek geçti. Hayata bir anlam verme merakı olan herkes ömründe en azından bir kere doğduğu konum ve zamanın anlamını da sorgular. Dünyanın bu köşesinde, bu tarihte doğmamızın anlamı nedir? Bize piyangodan çıkmış gibi verilen, sevmemiz beklenen ve en sonunda iştenlikle sevmeyi başardığımız bu aile, bu ülke, bu şehir adil bir seçim midir? Yıkılan bir imparatorluğun çöktükçe çöken kalıntıları külleri altında eziklik, fakirlik ve hüzünle solarak eskiyen İstanbul'da doğduğum için bazen kendimi talihsiz bulurum. Ama içimden bir ses asıl bunun bir talih olduğunu söyler bana. Konu zenginlikse eğer, İstanbul'da hali vakti yerinde bir aileye doğduğum için talihli olduğumu da bazen düşünürüm. Tersi de söylenmiştir bunun. Çoğu zaman da tıpkı şikayet etmemem gerektiğine kendimi inandırdığım gövdem, biraz daha kalın, kemikli ve yakışıklı olsaydım ve cinsiyetim, acaba kadın olsaydım cinsellik daha küçük bir dert mi olurdu gibi doğduğum ve bütün hayatımı geçirdiğim İstanbul'un da benim için tartışılmaz bir kader olduğunu anlarım. Bu kitap bu kader hakkında. 7 Haziran 1952'de gece yarısından biraz sonra İstanbul'da, Moda'da küçük bir özel hastanede doğdum. Gece koridorlar ve dünya sakindi. Gezegenimizde 2 gün önce İtalya'da Stamboli'nin yanardağının birdenbire püskürtmeye başladığı alevlerden ve küllerden başka sarsıcı bir şey yoktu. Gazetelerde Kuzey Kore'de savaşan Türk askerleri hakkındaki bazı notlarla Kuzeylilerin biyolojik silah kullanmaya hazırlandığı yolundaki Amerikan kaynaklı bazı şüpheler küçük haberlerdi. Beni doğurmadan saatler önce İstanbullu bütün çoğunluk gibi annemin de dikkatle okuduğu asıl haberler şehrimiz hakkındaydı. 2 gece önce yüzünde korkunç bir maskeyle Langa'da bir eve hela penceresinden girmeye çalışırken fark edilen bekçilerin ve Konya Talebe Yurdu'nun cesur öğrencilerinin sokaklarda kovalaması üzerine bir kereste deposunda kıstırılan ve polislere küfürler ettikten sonra intihar eden sabıkalı hırsızın dün cesedini teşhis eden manifaturacı, geçen sene Harbiye'deki dükkanını silah zoruyla güpegündüz gene bu haydutun soyduğunu tespit etmişti. Annem hastanede tek başına bu haberleri okuyordu. Çünkü yıllar sonra biraz öfke ve kederle bana anlattığına göre onu hastaneye yatırdıktan sonra babam doğumun gecikmesi üzerine sıkılmış arkadaşlarıyla buluşmaya gitmişti. Hastanenin doğum odasında annemin yanında geç saatte bahçe duvarından atlayarak içeri girebilen teyzem vardı bir tek. Annem beni ilk gördüğünde benden 2 yaş büyük ağabeyime göre daha zayıf, daha kırılgan ve daha ince olduğumu düşündü. Aslında düşünmüş demeliydim. Türkçe'de rüyaları, masalları ve doğrudan yaşamadığımız şeyleri anlatırken kullandığımız ve çok sevdiğim Mişli Geçmiş Zaman, beşikteyken, tekerlekli çocuk arabasındayken ya da ilk defa yürürken yaşadıklarımızı anlatmak için daha uygundur. Çünkü bu ilk hayat deneyimlerimizi bize yıllar sonra annemiz babamız anlatır, biz de bir başkasının ilk kelimelerini söyleyişini duyar, ilk adımlarını atışını seyreder gibi kendi hikayemizi dinlemekten ürpererek zevk alırız. Kendimizi rüyada görmenin zevklerini hatırlatan bu tatlı duygu, daha sonra bütün hayatımız boyunca bizi zehirleyecek bir alışkanlığı da ruhumuza yerleştirir. Hayatta yaşadığımız şeylerin, hatta en derin zevklerin bile anlamını başkalarından öğrenmeyi alışkanlık ediniriz. Tıpkı başkalarından dinleyerek hevesle benimsediğimiz ve daha sonra hatırladığımızı sanmaya başlayıp inançla başkalarına anlattığımız bu ilk bebeklik hatıraları gibi, hayatta yaptığımız çeşit çeşit şey hakkında başkalarının ne dediği bir süre sonra yalnız bizim kendi fikrimiz olmaz, yaşadığımız şeyin kendisinden de önemli bir hatıraya dönüşür. Yaşadığımız hayat gibi yaşadığımız şehrin anlamını da çoğu zaman başkalarından öğreniriz. Başkalarının benim hakkımda ve İstanbul hakkında anlattıklarını kendi hatıram gibi benimsediğim zamanlar benim de içimden şöyle demek gelir. Bir zamanlar resim yapıyormuşum. İstanbul'da doğmuş, İstanbul'da büyümüş, iyi kötü meraklı bir çocukmuşum. Daha sonra 22 yaşımda bilmem neden roman yazmaya başlamışım. Bütün bir hayatı hem başkasının yaşadığı bir şey gibi hikaye ettiği, hem de insanın kendi sesinin ve iradesinin zayıfladığı tatlı bir rüyaya benzettiği için bu kitabı bu dille yazmak isterdim. Ama bu hayatı daha sonra rüyadan çıkar gibi uyanacağımız daha gerçek, daha aydınlık bir ikinci hayata hazırlık gibi gösterdiği için de bu güzel masal dili bana inandırıcı gelmiyor. Çünkü benim gibilerin daha sonra yaşayabileceği ikinci hayat elindeki kitaptan başka bir şey değildir. O da senin dikkatine bağlı ey okur. Ben sana dürüstlük göstereyim, sen de bana şefkat. İkinci bölüm. Karanlık Müze Evin Fotoğrafları. Annem, babam, abim, babaannem, amcalarım, halalarım, yengeler, 5 katlı bir apartmanın çeşitli katlarında yaşıyorduk. Ben doğmadan bir yıl önceye kadar bir büyük Osmanlı ailesi gibi hep birlikte ayrı oda ve kısımlarında yaşadıkları yandaki büyük taş konak terk edilip özel bir ilkokula kiraya verilmiş, 1951'de Bitişik'teki arsaya şimdi bizim 4. katında oturduğumuz modern apartman yapılmış, sokak kapısının üzerine de o zamanki modaya uygun olarak gururla Pamuk Apartmanı diye yazılmıştı. İlk yıllarda annemin kucağında çıkıp indiği bu katların her birinde birer ikişer piyano vardı. Hep gazete okurken hatırladığım amcam da en son evlenmiş, daha sonra yarım yüzyıl sokaktan geçenleri pencereden seyrederek içinde yaşayacağı birinci kata yengem ve piyanosuyla yerleşmişti. Hiçbiri çalınmayan bu piyanolar bende hüzün ve kasvet uyandırırdı. Yalnız piyanoların çalınmaması yüzünden değil, içleri tıkış tıkış Çin porselenleri, fincanlar, gümüş takımlar, şekerlikler, enfiye kutuları, kristal bardaklar, gülaptanlar, tabaklar, buhurdanlar ve bir gün aralarına saklanmış küçük oyuncak bir araba dolu vitrinli büfelerin hep kilitli kalması, sedef kakmalı rahlelerin, duvara asılı kavuklukların kullanılmaması, Art Nouveau ve Japon sanatı etkileri taşıyan paravanaların arkasında hiçbir şeyin gizlenmemesi, Amerika'ya göç etmiş doktor amcamın 20 yıllık tozlu ve ciltli tıp kitaplarının dizildiği kütüphanenin cam kapaklarının hiç açılmaması, bende her katın salonlarını dolduran bütün bu eşyaların yaşamak için değil, ölüm için sergilendiği duygusunu uyandırırdı. Bazen bir sehpa ya da oymalı sandık esrarengiz bir şekilde bir salondan diğer kattakine çıkardı. Sedef kakmalı gümüş telli koltuklara bazen hoyratça oturduğumuzda babaannemiz "Doğru oturun orada," diyerek bizi uyarırdı. Oturma odalarının ev sakinlerinin vakitlerini huzurla geçirebilecekleri rahat mekanlar olarak değil, ne zaman geleceği hiç bilinmeyen kimi hayali ziyaretçiler için kurulmuş birer küçük müze gibi düzenlenmesinin arkasında elbette batılılaşma merakı vardı. Ramazan'da oruç tutmayan biri büfeler ve piyanolar arasında sedirler ve yastıklarda bağdaş kurarak oturulup yaşanan bir evdekinden daha az vicdan azabı çeker. Dinin taleplerinden kurtulmanın dışında batılılaşmanın ne işe yarayacağı çok fazla bilinmediği için salonların çok az dokunulan batılılaşma ve zenginlik simgelerinin kasvetli ve bazen şiirsel bir eklemeci ruhla sergilendiği mekanlar olarak kullanılması 50 yılda yalnız İstanbul'a değil bütün Türkiye'ye yayıldı ve televizyonların evlere girmesiyle 1970'lerin sonunda unutulmaya başlandı. Ekran başında birlikte toplanmak ve bir filmi ya da haberi seyrederken hep birlikte konuşup gülüşmek zevkinin salonları birer müzeden küçük birer sinema salonuna çevirdiği bu yıllarda bile televizyonu içerideki sofa benzeri bir odaya yerleştirip müze salonun kilitli kapısını ancak bayramlarda ya da çok özel konuklar için açan eski ailelere rastladığımı da hatırlıyorum. Katlar arasında bir büyük aile konağının kısımları arasında olduğu gibi sürekli bir gidiş geliş olduğu için Pamuk Apartmanı'nın daire kapıları çoğu zaman açık olurdu. Ağabeyimin okula başladığı yıllarda bazen annemden izin alıp bazen de annemle birlikte yukarı kata çıkar, sabah babaannem hala yatağındayken çekili tül perdeler ve sokağın öte yanındaki apartmanların yakınlığı yüzünden özellikle sabahları yarı karanlık bir antikacı dükkanına benzeyen salonda ağır ve büyük halılar üzerinde kendi kendime bir şeyler oynardım. Avrupa'dan getirilmiş küçük arabacıkları saplantılı bir düzenle dizip park ettirip garajcılık oynamaktan ya da koridorlarda bile uzayıp giden halıların, deniz, koltukların, masaların ise bu denizden dışarı çıkan adacıklar olduğunu hayal edip, ayağın yere değmeden bir eşyadan ötekine atlayarak, tıpkı ayağını hiç yere değdirmeden ağaçtan ağaca atlayarak bir ömür geçiren Calvino'nun baronu gibi, yerden kestim oynamaktan ya da Heybeliada'daki at arabalarından ilhamla koltuğun koluna ata biner gibi oturup araba sürmekten gövdem yorulduğunda, daha çok da bütün hayatım boyunca yapacağım gibi sıkıntıdan burasını, bu odayı, bu salonu, bu dershaneyi, bu asker koğuşunu, bu hastane odasını, bu devlet dairesini başka bir yer olarak düşlemekten hayal gücüm bitkin düştüğünde, çevremdeki sehpalara, masalara, duvarlara umutsuzlukla bir eğlence bekleyerek bakar, fotoğraflardan başka eğlenceli hiçbir şey göremezdim. Alt katlarda da aynı iş için kullanıldığından piyanoların çerçevelenmiş fotoğrafları sergilemeye yaradığını düşünürdüm o zamanlar. Babaannemin oturma odası ve salonunda bütün yatay yüzeyler çerçevelenmiş irili ufaklı fotoğraflarla kaplıydı. Baş köşede hiç yakılmayan şöminenin üzerindeki duvarda 1934'te ölmüş dedem ile babaannemin rötuşla renklendirilmiş kocaman birer fotoğrafı ayrı ayrı çerçevelenip asılmıştı. Müze salona giren birisi bu büyük fotoğrafların yerinden ve babaannemle dedemin o zamanlar hala kimi Avrupa devletlerinin pullarında gördüğüm kral ve kraliçeler gibi birbirlerine dönük durmalarına karşın kameraya bakışlarından hikayenin onlarla başladığını anlardı. İkisi de Manisa yakınlarındaki Gördes kasabasındandı. Burada teni ve saçları aşırı beyaz olduğu için Pamuklar denen bir aileden geliyorlardı. Babaannem de Osmanlı haremine yüzyıllarca uzun boylu güzel kız yollayan Çerkes kanı vardı. Babası 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Anadolu'ya göç etmiş, aile daha sonra İzmir'e geçmiş. İzmir'de bırakılan boş evden arada bir söz edilirdi. Oradan da dedemin inşaat mühendisliği okuduğu İstanbul'a gelmişlerdi. Dedem 1930'larda yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük paralar harcadığı demiryolu inşaatlarından çok kazanmış, Boğaz'a dökülen Göksu Deresi'nin kıyısında tütün kurutmak için gereken sicimden halata kadar pek çok şey üreten büyük bir fabrika kurduktan sonra 1934 yılında arkasında babamla amcamın yıllarca çeşitli işlere girişip iflas ede ede bitiremeyecekleri bir servet bırakarak 52 yaşında ölmüştü. Salona açılan yazıhanenin duvarlarında ise aynı rötuş meraklısı fotoğrafçının pastel renklere buladığı yeni kuşağın büyük fotoğrafları çerçevelenip özenli bir simetriyle yerleştirilmişti. Tıp okuyup Amerika'ya göç eden, askerliğini yapmadığı için Türkiye'ye geri dönemeyen ve böylece babaanneme sürekli bir yaz havası içerisinde yaşama fırsatı veren doktor amcam Özhan, şişman ve sağlıklıydı. Ondan daha küçük olan ve en alt kata yerleşen Aydın amcam gözlüklüydü ve babam gibi o da inşaat mühendisliği okuyup genç yaşta altından kalkamayacağı büyük inşaat işlerine girmişti. Yıllarca piyano eğitimi aldıktan, Paris'te de bu işe devam ettikten sonra evlenip piyanoyu bırakan halam da hukuk fakültesinde asistan kocasıyla birlikte yıllar sonra benim taşınacağım ve bu kitabı yazarken oturduğum çatı katındaki dairede yaşıyordu. Yazıhaneden kristal lambaların daha da kasvetli yaptığı esas salona geçtiğimde rötuşsuz, siyah beyaz ve daha küçük fotoğrafların kalabalığı arasında hayat birden hızlanıverirdi. Bütün kardeşlerin nişan, düğün fotoğrafları, kimi özel günlerde çağrılmış bir fotoğrafçıya verilmiş pozlar, Amerika'daki amcadan gelen ilk renkli fotoğraflar, İstanbul'un parkları, Boğaz kıyıları ve Taksim Meydanı'nda hep birlikte yenen bir bayram yemeğinde Annem, babam, abim ve ben hep birlikte gittiğimiz bir düğünde, yandaki eski evin bahçesinde, dedemin ve amcamın sahip olduğu arabaların ve apartman kapısının önünde çekilmiş fotoğraflar. Amerika'daki amcamın birinci karısının yerine ikinci karısının fotoğrafının konulması gibi olağanüstü haller dışında, tıpkı tamamlanıp bitmiş eski tarz bir müzedeki gibi hiçbiri değişmeyen bu fotoğraflara, hepsini tek tek yüzlerce kere seyretmiş olmama rağmen o kalabalık salona her girişimde yeniden bakmaya başlardım. Fotoğraflara her yeni bakış bana yaşanan hayat ile onun içinden çekip çıkarılmış, zamana karşı korunmuş ve bir çerçevenin içine konarak vurgulanmış kimi anların önemini öğretirdi. Ağabeyime bir matematik problemi sormakta olan amcamı izlerken aynı anda onun 30 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını görmek ya da bir yandan gazetesini karıştırırken bir yandan da kalabalık odadaki şakalaşmaları takip ettiğini yüzündeki gülümsemeden çıkarabildiğim babamı seyrederken aynı anda onun benim gibi 5 yaşında ve kız gibi uzun saçlı bir fotoğrafına bakıyor olmak, ben de hayatın çerçeve içerisine konan bu özel anları yaşamak için bizlere verilmiş bir fırsat olduğu izlenimini uyandırırdı. Arada bir babaannemin bir devletin kurucusundan bahseder gibi erken yaşta ölen dedemden söz ederken masalardaki ve duvarlardaki bu çerçeveli resimleri eliyle işaret etmesi, bu hayat, eşsiz an, sıradanlık, protokol ikilemini vurgulardı. Zamanın akışına, insanların ve eşyaların yıpranışına direnen ve çerçeve içerisinde saklanan bu özel anların önemini ve manasını huşu içerisinde anlarken bir yandan da onlardan sıkılırdım. Bütün ailenin hep birlikte toplanıp şakalaşarak yemek yediği akşamları, şeker ve kurban bayramlarında yenen öğle yemeklerini ve yaşım ilerledikçe her seferinde artık gelecek yıl gelmeyeceğim deyip gene geldiğim yılbaşı yemeklerini ve sonra hep birlikte tombala oynamayı çocukluğumun ilk yıllarında çok severdim. Bu kalabalık yemekler, şakalaşmalar, amcamın rakı ya da vodka, babaannemin de azıcık içtiği biranın etkisiyle gülüşmeleri bana bir yandan çerçeve dışında kalan hayatın çok daha eğlenceli olduğunu hissettirir, diğer yandan da mutluluğun bir aileyle, bir kalabalıkla paylaşılan bir güven duygusu, bir şakalaşma, bir rahatlık olduğu yanılsamasını verirdi. Öte yandan hep birlikte gülüşen, eğlenen, uzun bir bayram yemeği yiyen akrabalarımın arada bir alevlenen mal mülk kavgalarında birbirlerine ne kadar acımasızca davrandıklarının da kendimi bildim bileli farkındaydım. Annem, bizler bizim dairede biz bizeyken halanız, amcanız, babaanneniz diyerek kimin bizlere, yani büyük aile içindeki bizim 4 kişilik çekirdek ailemize kötülük ettiğini bana ve ağabeyime öfkeyle anlatırdı. Kimi malların, halat fabrikasının hisse senetlerinin ya da bir katın paylaşılması her zaman uzun süren tartışmalara, kavgalara ve küskünlüklere yol açardı. İnce camlarla çerçevelenip piyanonun üzerine konan mutluluk fotoğraflarının üzerindeki çatlaklara benzeyen bu karanlık hikayeleri babaannemin katındaki kalabalığın şakalaşmaları içerisinde bir süre unuturdum belki. Ama çok küçük yaştayken bile bu şakalaşmaların ardında gizli hesaplaşmalar, imalar olduğunu sezerdim. Büyük aileyi yapan küçük çekirdek aileciklerin her birinin, hizmetçisinin bile, mesela bizim Esma Hanım'ın, ötekinin hizmetçisiyle, mesela halamın hizmetçisi İkbal ile aynı mücadele ruhuyla çekişmeyi üzerine vazife edindiğini de görürdüm. "Gördün mü bak Aydın ne dedi?" derdi daha sonra annem ertesi sabah kahvaltıda. "Ne demiş?" derdi babam önce merakla. Hikayeyi dinledikten sonra "boş ver Allah aşkına" diye konuyu kapatıp gazetesine gömülürdü. herkesin aynı ahşap konakta yaşadığı geleneksel Büyük Osmanlı İstanbul ailesinin hala izlerini taşıyan ailenin yavaş yavaş çürüyerek dağılmakta olduğunu bütün bu çekişmelerden hissetmesem bile babamla amcamın sürekli iflas etmelerinden, ikide bir yeni bir iş kurmalarından ve babamın gittikçe sıklaşan yokluklarından seziyordum. Annem arada bir bizi anneannemizi ziyarete götürdüğünde hayaletlerle dolu Şişli'deki evin odalarında ağabeyimle benim oynayıp oyalandığımız sırada işlerin kötüye gittiğini annesine anlatır. Anneannem de ona soğukkanlılık önerir. Annemin geri dönme ihtimaline karşı tek başına oturduğu toz içindeki 3 katlı evin hiç de çekici bir yer olmadığını bizlere sezdirirdi. Bazen geçici bir öfkeye kapılmasının dışında babam hayatından, kendinden, yakışıklılığından, zekasından ve talihinden çok memnun biriydi ve üzerinden hiç atamadığı bir çocuksuluk ve sevimlilik ile bu mutluluklarını hiç saklamazdı. Evin içinde bol bol ıslık çaldığını aynada kendini beğenerek seyredip avucunun içine limon sıkıp saçlarına briyantin gibi sürdüğünü hatırlıyorum. Şakalar, kelime oyunları, şaşırtmacalar yapmaktan, ezbere şiir okumaktan, zekasını teşhir etmekten, uçaklara binip uzaklara gitmekten hoşlanırdı. Azarlayan, yasaklayan, cezalandıran babalardan değildi hiç. Özellikle çocukluğumun ilk yıllarında onunla gezip tozar, arkadaşlık ederken dünyanın insanın mutlu olmak için geldiği eğlenceli bir yer olduğunu hissederdim. Babam kötülüğün, düşmanlığın ya da düpedüz, sıkıcı olanın çevresinden sessizce dolanırken, annem bu tehlikelere karşı bizi uyarır, yasaklar koyar, kaşlarını çatarak hayatın karanlık yanlarına karşı önlemler alırdı. Bu onu babamdan daha az eğlenceli yapardı ama bize her fırsatta evden kaçan babamdan daha çok vakit ayırdığı için onun sevgisine, şefkatine çok bağımlıydım. Ağabeyimle bu sevgi için rekabet etmek zorunda kalmam hayatımın kendimi bilir bilmez öğrendiğim en temel gerçeğiydi. Annemin sevgisi için ağabeyimle girdiğim şiddetli mücadele ve rekabet babamın bana hissettirmediği otoritenin, gücün ve iktidarın ruhumda yapabileceği zedelenmelerin fazlasıyla yerini tuttu. O zamanlar bunu şimdi düşündüğüm gibi kavrayamazdım. Çünkü ağabeyimle rekabet hele ilk başlarda hiçbir zaman çıplak şekliyle ortaya çıkmaz, hep bir oyunun parçası olarak ve bir oyunun içinde kendimizi bir başkası olarak düşlerken hissedilirdi. Çoğu zaman Orhan ile Şevket olarak değil, benim kendimi özdeşleştirdiğim bir futbolcu ya da kahraman ile ağabeyimin kendini özdeşleştirdiği başka bir futbolcu ya da kahraman olarak çarpışırdık. Sanki bizim yerimize savaşıp dövüşen bu hayali ya da gerçek kişileri canlandırırken sonu kan ve gözyaşıyla biten oyun ve kavgamıza kendimizi bütünüyle verdiğimiz için aslında kavga edenin ve kıskançlıkla birbirini yaralayan, aşağılayan ve ezenin biz iki kardeş olduğunu unuturduk. Başarı istatistiğini kazanan tarafın zaferinin ayrıntılarıyla dökümüne bütün hayatı boyunca çok meraklı olacak ağabeyimin yıllar sonra hesaplayıp bana söylediği gibi oyunların ve savaşların %90'ını o kazanırdı. İçim kararınca, mutsuz olunca, canım sıkılınca kimseye bir şey demeden bizim daireden çıkar ya aşağıya halamın oğluna oynamaya ya da çoğu zaman babaannemin katına giderdim. Çocukluğunda bir kere bile diğer çocuklar gibi içim sıkılıyor demedin demişti bir kere annem. İçlerinin birbirine o kadar benzemesini, yemek takımlarından şekerliklere, koltuklardan küllüklere, pek çok eşyanın aynı olmasına rağmen her kat apayrı alem, apayrı memleketmiş gibi gelirdi bana. Eşyalarla dolu bütün o kasvetli haline rağmen belki de bu yüzden babaannemin salonuna gidip orada oynamaktan, müzemsi salonun, vazoların, fotoğraf çerçevelerinin, sehpaların gölgesinde hayaller kurmaktan, burasının başka bir yer olduğunu düşlemekten hoşlanırdım. Akşamları lambaların ışığı altında bütün aile orada toplandığı zaman kurduğum bir hayalde babaannemin dairesini büyük bir geminin kaptan köşküne benzetirdim. Bizler fırtınada ilerleyen bu geminin hem kaptanı ve mürettebatı hem de yolcularıydık ve dalgalar büyüdükçe endişeleniyorduk. Geceleri yatağımda yatarken boğazdan geçen büyük gemilerin kederle inleyen düdük seslerini işitirken kurduğum düşlerden çok şeyler taşıyan bu hayalde geminin, bizlerin, hepimizin kaderinin bana bağlı olduğunu da gururla hissederdim. Ağabeyimin resimli romanlarının kahramanlarını da hatırlatan bu hayale rağmen, tıpkı Allah'ı düşünürken hissettiğim gibi, şehri yapan kalabalıklarla bizlerin kaderinin sırf bizler zengin olduğumuz için örtüşmediğini sezerdim. Ama ondan sonraki yıllarda babamın ve amcamın iflasları, mal mülk paylaşımları ve annemle babamın kavgalarıyla büyük aile ve bizim küçük aile kenarından, köşesinden çatlaklarla, kırıklarla ufalanarak fakirleşip yok olmaya doğru hızla giderken babaannemin dairesini her ziyaret edişimde içimde bir hüzün uyanırdı. Osmanlı Devleti'nin yıkımının İstanbul'a verdiği eziklik, kayıp ve hüzün duygusu bir başka bahaneyle ve biraz gecikmiş de olsa en sonunda bizleri de bulmuştu.